Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz. Efendim bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la mutlu evlilikleri araştırmaya, izini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde mutlu evliliklerin özellikleri üzerine hep konuştuk. Kitabımızdan örneklerle, eğitimden parçalarla sizlerle beraber olduk. Bu haftadan itibaren evlilik meselesine başka bir pencereden bakmaya çalışacağız. Eş seçimi üzerine biraz konuşmak istiyoruz. İyi bir evlilik için belki de önce doğru iyi bir eş seçmek mümkün mü diye bir bakmaya çalışacağız. Bunu yaparken efendim kitabımızdan yine yola çıkacağız. Kıymetli hocamın yine çok değerli bir çalışması, ilk kitabı, ilk göz ağrısı Desti İzdivaç, Kim Kiminle Evlenirse Mutlu Olur isimli eserinden faydalanmaya çalışacağız. Biz de dinleyenlere tavsiye ediyoruz. Hocam, eş seçimi niçin önemli? Neden dikkat etmeliyiz?
Feyzullah, aslında iki beceri de birbirinden önemli. Hem evliyseniz evliliği sürdürmek becerisi önemli. Hem de eşleşmenin bizzat kendisi önemli. İkisi de aslında iki beceriyi dengeli şekilde götürebilmek gerekiyor. Evliyseniz evlilik becerileri, sürdürme becerileri, bekarsanız aynı zamanda iyi bir eşleşmenin, kim kime uygunun bilgisini de bilmek gerekiyor. Ama kiminle evlenirseniz evlenin, hangi beceriyle bir eş seçerseniz seçin, galiba bir evliliği sürdürebilme becerileri daha önemli.
Yani doğru eşimi bulmak yoksa evliliği sürdürmek mi diye iki şeyde kalsak yine de evliliği sürdürme
evet,
becerisi evliliği
daha. Sürdürme becerisini daha önemli bulurum. Ama ikisinde de optimal, iyi bir noktayı sağlamak işleri galiba daha yoluna koyuyor. Şimdi eş seçimi meselesinde birkaç tane boyut var. Bir, niye bu mesele önemli? Eş kimin kiminle evlendiğinin niye önemli olduğu meselesini konuşmamız lazım. İki, peki bu önemli bir mesele ise bir eşe karar vermede bir düşünme biçimi, bir anlama biçimi nasıl olabilir? Üçüncü şey, eşleşmenin farklı yöntemleri var. Tanışma, tanıştırılma, görücü usul gibi. Bunların birbirlerine göre avantaj, dezavantajları nedir? Buna bakılabilir. Bir de eş arayışına ne zaman girilmeli? Hani çok erken, çok geç, bunların avantaj, dezavantajları, sorunlu tarafları nedir? Karar alma sürecini konuşmak lazım. Ve hangi haldeyken kararlar daha iyi kararlar veya eksik kararlar, hani iyi düşünülmemiş, yerli yerinde olmamış, süreci iyi idare edilmemiş karar almalar nasıldır? Bunlarla ilgili bilgiye sahip olmak. Benim özetle şeyim şu, aslında sonuçta nasıl bir ev alacaksak, bir sürü kriteri hesaba katıyorsak ve kendimize, zevkimize, imkanlarımıza, özelliklerimize uygun bir ev almak istiyorsak ve bunun için de diyelim ki bir piyasa araştırması yapıyorsak, evlerin özellikleri, fiyatları konusunda diyelim ki bir bilgi sahibi olma süreci yapıyorsak, karar verdiniz ev almaya, hemen ilk şeyde aldığınızdaki bir süreç hata yapmanızı sağlayabilir. Aşağı yukarı diyelim ki birkaç ay uğraşmanız lazım ki kafanızda piyasayı öğrenesi bir denge olsun. Şimdi evliliklerin bir kısmı kader, bir kısmı her şeyi akla alabileceğimiz bir şey değil, sezgiyle alabileceğim bir şey. Ama bu işte biraz acemilik veya biraz ustalık diye bir mesele olduğu da kanaatindeyim. Hani biraz usta olmak sizin mutlaka doğru bir şey yapacağınız anlamına gelmez ama bariz hataları önlemek, daha optimal bir karar verebilmek, ne istediğini bilmek, çünkü hani bedelini de ödeyeceğin şeyi bilmek önemli. Ben bu anlamda evlilik öncesinde her kişinin, kadın veya erkeğin, genç kızın, erkeğin bir evlilik, evlenme süreçleri kim kime uygun düzeyinde bir bilgi düzeyine, bir düzeyde sahip olması gerektiği kanaatindeyim.
Geliştirilebilir bir beceri gibi aslında.
Tam da söylemeye çalıştığım şey bu. Bu konu öğrenilebilir, beceri olarak geliştirilebilir, daha iyi bir noktaya gelinebilir.
Evet hocam. Ki neden önem veriyoruz bu meseleye? Tamam, evliliği sürdürme becerisi belki bir tık daha önde ama neden doğru eşi mümkün olduğunca bulmalıyız?
Evet, doğru eş, bize uygun eş, bize uyumlu eş. Çünkü şu açıdan önemli. Evliliklerimiz, ilişkilerimiz hem mutluluğumuzun hem de acımızın en yoğun kaynağı. Mutlu evlilikler meselesinde de konuşmuştuk, hatırlıyorsun. Evet. Eğer evliliğimiz iyi gidiyorsa cidden hayatımız için bir mutluluk kaynağı olabilir. Birçok araştırma bunu gösteriyor. Evlilikle insan mutluluğu arasında çok yakından bir ilişki var. Mutsuz bir evlilik insana derin acılar, yalnızlıklar, çıkmazlık halleri oluşturuyor. Bir de sonuçta mutsuz bir evlilikte boşanma dediğimiz bir mesele var ve boşanma bir takım acılar, riskler içeriyor. Bazı çiftler cidden de bir araya gelmemesi gereken çiftler. Bu çift bir araya geldiğinde şöyle problemler olabileceğini aslında aklı başında insanların kestirebileceği, görebileceği çiftler evlenip sonra da hızlı boşanmalara gidebiliyor veya boşanmadan da mutsuz bir evlilik içinde kalabiliyor. Bu sebeplerle aslında bu alanda bir bilgi sahibi olmak gerekiyor.
Peki hocam, sizi takip ediyoruz sonuçta. İşte ne bileyim, bazı çalışmalar var. İnsanları eşleştirmek adına işte bazı algoritmalar var, profil çıkarıyorlar internet üzerinden, çok da yaygınlaşmaya başladı bir taraftan. Mesela tabiri caizse çöp çatan siteleri var. Hı hı. İnsanlar oraya bilgilerini giriyorlar, bir profilleri oluşuyor, sonra şu şuna uygundur diye bir, pek böyle bir şey gerçekten mümkün mü? Yani aslında bu eş seçiminin ne diyelim, bilimi mümkün mü?
Aslında mutlak bilimi mümkün değil. Yani şöyle bir şey, şu düzeyde bir bilgiyi eğer peşindeysek, şu kişi A kişisi B kişisiyle evlenirse işte şu düzeyde mutlu olur veya mutsuz olur. Şu düzeyde boşanır düzeyindeki böyle mutlak matematiksel bir formülden bahsediyorsak böyle bir şey yok. Zaten böyle bir formülü bulabilen olsaydı herhalde dünyanın en zengin adamı olurdu. Birçok anne baba o çocuklarının mutlak mutluluğu için herhalde ellerindeki serveti vermekten kaçınmazdı. Fakat işin bir açıdan mutlak bir formülü olmasa bile daha iyi bir halde olmak mümkün olabilir. Nasıl? Diyelim ki sağlığın mutlak formülünü biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama sağlığımıza iyi gelen, kötü şey gelen şeyler konusunda belirli düzeyde uzlaşabiliyoruz. Uzlaşamadığımız noktalar da var. Ama genellikle diyelim ki iyi bir beslenmenin, fiziksel bir egzersizin, makul bir uykunun, stresi yönetebilmenin insan bedenine iyi geldiği konusunda neredeyse uzlaşmış durumdayız. Makul bir kilonun. Eş seçimi meselesinde de mutlak bilgi olmasa bile uzlaşabileceğimiz düzeyde bilginin olduğu kanaatindeyim. Ve üstelik bu öğrenilebilir bir beceri de olabilir. Benim bu türdeki özetim şeyim şu. Hani şöyle bir meseleden bahsetmiyoruz. Anasının benim için doğurduğu işte ruh ikizim denen özel kişiyi bulmak değilse bile bize uygun profil veya uymayan profil kavramından bahsedebiliriz. Yani bu eş seçimi demek böyle yeryüzünde insanlar arasında çok özel spesifik bir kişiyi bulmaca çözer gibi arayıp bulup aha bu benim için demekten bahsetmiyorum. Bu böyle bir şey mümkün değil. Hı hı. Ama bana uyan profil, bana uymayacak profil dediğimiz bir şeyin de olduğu kanaatindeyim.
Profil dediğimiz şey de herhalde hem kişilik özellikleri, diğer özellikleri hepsi bir araya geldiğinde bir profil oluşuyor.
Evet, profilden kastım tam da şu. Kişilik özellikleri, fiziksel özellikleri, zeka, sosyal kimlik, evlilik felsefesi, hayat felsefesi. bunların bir araya geldiği hal bir profil oluşturuyor. Hı hı. Bu halde olan bazı insanlar bize uygun, bazıları hiç uygun değil, tam ters, bazıları idare edebilir. İşte tam da bize uygun profilde diyebileceğimiz bir insan mı bu? Veya bu kesinlikle benim profilime uymaz dediğimiz bir durumda da dur diyebileceğimiz o beceriyi kazanmamız lazım.
Evet. Yani aslında mesele, kitabınızda da yazmıştınız, Stuart Mill'in bir şeyi vardı, ifadesi, evlenmek, eş bulmak, piyango bileti almak gibidir. Aslında o kadar şey değil. Ama tam bir bilme, tam bir bilimi, yani belki bu açıdan o da çok mümkün değil. Çok yüksek oranlarda tahmin etmek biraz hem dediğiniz gibi kader ve kısmet işi. Ama bu konuda bilgi edinmek, bana uygun kim olabilir, hangi profil olabilir, bunu erişmek mümkün. Daha isabetli karar almak mümkün.
Ve insanlar bu açıdan becerikli veya beceriksiz olarak da birbirinden farklı olabilir. Hadi nasıl diyelim? Herhangi bir beden hareketini veya bir öğrenilmiş bir şey, bisiklet sürmeyi bilip bilmemek gibi, otomobil sürmeyi bilip bilmeme becerisi gibi, bazı insanlar bu beceride daha iyiyken bazıları bu beceride daha kötü.
Evet. Bir de hocam şey galiba, yani arayışta olduğumuz zaman ya da böyle bir yola girdiğimiz zaman sanki mükemmel olanı bulmak zorundaymışız. Bir mükemmel biri var, bir profil de olsa bu. Ya mükemmel eşleşmeye çalışıyoruz da sonrasında hani bunu yakalayamamanın verdiği bir şey de oluyor. Çünkü aslında şöyle desek doğru olur herhalde, değil mi? Mükemmel bir eşleşme yok ama. Yeteri kadar iyi bir eşleşmek mümkün. Çünkü sizin de dediğiniz gibi kiminle evlenirsem evleneyim bir dizi problemle karşı karşıya kalacağım. Evet. Bu onu kötü bir seçim yapmayacak.
Tabii. O yüzden de sürdürme becerileri daha önemli.
Aynen öyle. Peki hocam, çok belki şey genel bir soru olacak ama biz birbirimizde ne ararız? Eşler birbirinde ne arar? Yani Türkiye'de ya da dünyada, ama biz Türkiye üzerine mesela konuşsak, erkekler hanımlardan, hanımlar erkeklerden ne bekliyorlar? Özellikle eş ilişkisi açısından ya da özellik açısından.
Enteresan, bütün dünyada değişen dünyayla ilgili bir şey aslında bu. Romantizm beklentisi, duygusal ihtiyaçlara karşılık verme aslında hem kadınlarda hem erkeklerde artık bir numara.
Erkekler de istiyorlar yani romantizm, sevilmek, şey.
Kesinlikle. Türkiye TÜİK verileri de bunu gösteriyor. Erkeklerin %90'ı evleneceği kadının kendisine aşık olmasını önemli buluyor. Sadece %10'u önemli bulmuyor. Kadınlarda da benzer bir oran var. Kadın ve erkek beklentileri biraz farklılaşsa bile bir noktadan sonra, ama aslında beğenilmek, sevilmek, istenmek bir numaralı özellik.
Hani hep şeyi konuşuyorduk ya hocam, geçmiş programlarda da, biz artık duygularımız için evleniyoruz. İnsanlar artık değişen dünyada duyguları için evleniyor. Belki önceden hani işte mal bölünmesin ya da işte bir şekilde birbirimize ihtiyacımız var hayatımızı sürdürmek için. Daha mantıksal çerçevede ya da ekonomik, maddi ya da diğer kaygılarla, kültürel kaygılarla insanlar evlenirken daha çok şimdi artık duygularımız için beğenilmek, güven duymak, yakınlık hissi çok önemli.
Yine de mesela başka bir şey, aile yapılarının da birbirine benzer olmasını isteme oranı da çok yüksek. Aşağı yukarı %80'i soru şöyle sorulduğunda, aile yapılarınızın birbirine uyması sizin için ne kadar önemli, ne kadar önemsiz? %80'i önemli diyor.
Ama tabii burada aile yapısı derken neyi kastediyoruz? Birçok şey dinamik giriyor için, işin içine ama.
Kültürel kesim, toplumsal kesim, yaşam biçimi. Bence temel şey orada daha çok yaşam biçimi.
Hemşerilik sadece hemşerilik boyutunda değil.
Değil, galiba. Yaşam biçimleri açısından birbirine uyma. Hani hemşerilik kolaylaştırıyor ama daha tanıdık bildik olma veya kültürel kodlar açısından birbirine uymuş olma. Çünkü insanlar aileler arasında uyuşmazlık olduğunda veya eşinin kendi ailesiyle uyuşmazlık olduğunda bunun ciddi bir sorun yaratacağının farkındalar.
Evet.
Aslında güzellik mesele, yani erkek kadınlar daha fazla yakışıklı olmasını bekliyor. Erkekler güzel olmasını bekliyor. Ama sanıldığı gibi bir numaralı mesele değil. Bunu dünya çalışmaları da gösteriyor. Uzun süreli ilişkilerde, evliliklerde kişilerin en temelde baktığı şey güzellik değil. Ortalamadaki şey güzellik ve yakışıklılığı önemsiyorlar. Ama aslında tek kriter değil.
Ben ilk dikkati çeken şey o fiziksel özellikler oluyor belki. İlk bir şeyi sağlayan ama asıl mesele gerçekten de o olmuyor.
Önemli bir mesele. Onu zaten kitapta yöntem bölümünde de konuşacağız. Fiziksel özellikleri karşı makul bir beğeni önemli. Ama sanıldığı gibi en önemli veya tek kriter değil.
Bir TÜİK verilerinden gitmiştik hocam. Bu TÜİK verileri içerisinde şey de vardı. Evliliklerde sık yaşanan sorunlar. Biz buna mutlu evliliklerin 7 özelliğinde biraz değinmiştik. Ha, bu istatistikler ne diyor? Türkiye'de geniş yapılan istatistiklerde. Dolayısıyla hani en çok nerede sorun yaşanıyor? Dolayısıyla biz biraz da neye dikkat edebiliriz buradan çıkarabiliriz. Bize ne söylüyor istatistikler? Evliliklerde Türkiye'de ne yaşanıyor? Hangi sorunlar öne çıkıyor?
Ev ve çocuklarla ilgili sorumlulukların yeterince yerine getirilmemesi meselesi %34'te ön planda. Gelirin olmaması aileleri zorluyor. Ekonomik zorluklar aileleri zorluyor.
Bir nevi buna boşanma sebepleri de diyebiliriz aslında değil mi? Yani...
Boşanmada bazen daha hani diyelim ki şiddet. Boşanmada şu ön plana çıkıyor. Daha çok mesela şiddet, aldatma, alkol veya madde kullanımı, evin geçimini sağlamama gibi meseleler daha ön plana çıkıyor. Bunlarda ama bu istatistikte ise mesela diyelim ki evle ve çocukla yeterince ilgilenip ilgilenmeme meselesi sorun listesinde ön plana çıkıyor. Burada soruyu şöyle soruyorsunuz. Ev ve çocuklarla ilgili bir sorunu ne kadar yaşarsınız, ne kadar yaşamazsınız? Mesela diyelim ki yaşama oranı %34'lerde çıkıyor. Ama yaşamam %66 ise böyle bir sorunu pek yaşamayız diyor. Ekonomik gelir düzeyi aileleri %31 anlamında zorluyor. Harcamalar konusunda bir zorluk var. Ekonomik zorluk bu da paranın nasıl harcanacağı konusunda bir şey. Kıskançlık önemli bir mesele. %21 oranında eşler biz aramızda zaman zaman ev içinde kıskançlık yaşanıyor diyor. Mesela kumar alışkanlığı, alkol alışkanlığı gibi meseleler daha düşük ama boşanma istatistiklerinde onlar daha yüksek.
Ön plana
çıkan bir şey oluyor. Şiddet mesela bütün evliliklerde yaygın bir mesele değil ama boşanma açısından bakarsak o zaman boşanma istatistiklerinde onlar yükseğe çıkıyor.
Aynen. Mesela şey var, dini görüşlerin farklılığı nedeniyle sorun yaşamak, yine o da çok az. Çünkü zaten belki o bir önceki istatistiklerde söylediğiniz gibi insanlar birbirine yakın olmak, hani yakın olsun aile yapısı, dini görüş istedikleri için zaten bir araya geldiklerinde birbirlerine biraz bu anlamda yakın oluyor. Dolayısıyla daha az sorun yaşıyorlar.
Ama şimdi sonuçta %4.3 oranında da 4.1 oranında da yaşanıyor bu.
Evet, hiç yaşanmıyor.
Bu ne demektir? Çok büyük ihtimalle fiziksel beğeni üzerinden
bir
araya gelmişler. Diğer faktörler önemli değil demişler ama gerçek hayatta sorun olmaya başlamış.
Evet hocam, bizim bir yaklaşımınız var. 5 özellik, 4 kriter yaklaşımı. Biraz bundan bahseder misiniz genel olarak? Sonra zaten tek tek açacağız bütün özellikleri ve kriterleri.
Şimdi Feyzullah, eğer biz eş seçiminde bir profil meselesini önemsiyor isek, bunu nasıl yapacağımızla ilgili bir sistematik de geliştirmemiz lazım. Dediğim gibi bu işin şey boyutunu, bir kader boyutunu inkar etmiyoruz. Ama insanın irade bir boyutunun da olduğu konusunda hemfikiriz. Biz bu irade boyutun nasıl yapılacağı, zihnin bu anlamda nasıl disipline edilebileceği konusuna bakıyoruz. Benim kriterim şu, benim yaklaşımım şu. 5 tane unsur açısından kişi kendisini ve eş adayını değerlendirebilir. Sonra da bunları profilin, iki profilin uygun olup olmaması için de 4 tane kriter kullanabilir. Yani aslında önerdiğim şeyin özeti şu. Şu 5 unsur: fiziksel görünüm, zeka, kişilik, sosyal kimlik ve evlilik felsefesi açısından kişi kendisinin ve eş adayının analizini yapıyor. Sonra bu çekilmiş resimlere yan yana koyuyor. Denklik, benzerlik, farkındalık ve kötü riskli ve zor kişinin ayırt edilmesi gibi dört tane kriterle de bu evlilikte neler olur diye bir tahminde bulunuyor. Ve bunu satın alıp almamaya, bu işe girip girmemeye karar veriyor.
Yani hem kendisinin hem eş adayının bir anlamda dediğiniz gibi resmini çekiyor. Fiziksel görünüm açısından çoklu zeka, kişilik, sosyal kimlik, evlilik ve yaşam felsefesi. Sonra bunları dört kriter üzerinden karşılaştırıyor kendisiyle eş adayını. Ve ona göre bir karara varması belki kolaylaşıyor. O zaman hocam özellikleri biraz girelim tek tek. Birinci özellik de fiziksel görünüm. Yani dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi. Burada ne söyleyebilirsiniz dinleyenlere?
Şimdi benim kanaatim şu. Fiziksel görünüm önemli ama tek başına bir unsur haline getirilemez. Sadece ve sadece fiziksel unsur üzerinden bir evlilik sürdürmek oldukça riskli bir şey satın almaktır. Ama kabul edebileceğiniz düzeyde bir fiziksel değerlendirme yapmamız gerekiyor. Benim kriterim şu, size hoş gelmesi, kötü gelmemesi. Şimdi bu şöyle bir şey, aslında hepimiz fiziksel özellikler açısından bir spektrum halde alıyoruz. İnsanlarda yani fiziksel beden özellikleri açısından güzellik veya çekicilik dediğimiz şeyin bir dağılımı var. Bir uçta hani oldukça güzelden bir uçta fiziksel olarak çekici değil diyebileceğimiz bir spektrum var. Kişi kendisinin yerini ve eş adayının yerini çizmeli ve bunun birbirine makul düzeyde yakın olmasına bakmalı. Yani bir güzeli bir çirkine vermişler. Şey zor olabilir. bu kadar uçlarda fiziksel dengesizlik olmuş olması yani tek bir unsur değil. Burada başkalarının ne dediğinden çok aslında kişinin kendisi eşine baktığında yaşadığı duygu olarak hani bu yeterli benim için. Ona batan bir şey olmaması lazım. Şimdi mesela gerçek hayatta mutlu evlilik araştırmasında biz bunu çok gördük. Nasıl görüyoruz mesela? Eşinizi fiziksel olarak nasıl buluyorsunuz sorusuna sorduğumuzda mutlu evlilikte çok tatlı cevaplar veriyorlar. Hani eskiden fitti ama şimdi biraz tombiş ama ben tombiş anne seviyorum.
Evet.
Biraz onun gözleri çok güzel. Biraz kel oldu ama çok karizmatik.
Evet.
Şimdi gerçekten de o bakışta eşe karşı bir beğeni var. Şimdi burada önemli olan şey şu. Fiziksel olarak beğenisizliğin olmaması. Yani baktığında
irite olmaması
ve makul düzeyde de bir beğeni olmuş olması. Bu beğeninin yüksek olması da iyi bir şey. Ne kadar yüksek olsa kötü bir şey değil, iyi bir şey. Ama problem şu. Beş unsur içerisinden sadece fiziksel unsur iyi, diğer şeyler problemli ise sırf bunun üzerinden olan bir evlilik ciddi sıkıntı doğurabilir.
Yani aslında buradaki asıl mesaj o. Sadece ona bakma.
Tabii, sadece ona bakma.
Ona bakma.
Burada diğer belki mesajda fiziksel olarak kaldıramayacağını düşündüğün bir şey ise diğerlerine bakarak da evlenme.
Ya ileride severim. Yani işte burnu şöyle, kaşı şöyle yani rahatsız da ediyor. Gözünüze çarpıyor her seferinde. Ya bu olabilir. Bir takıntı da olabilir. Ama bunu fark ettim. Ya buna rağmen devam etme. Evet deme. İleride beğenirim.
En azından diğer unsurlarda çok çok güçlüyse.
Çok güçlüyse belki.
Olabilir. Hani daha sonra da konuşacak. İbn Hanbel evlenirken derler ki hani iki tane aday var. Bir tanesi işte güzel.
Kardeş miydi?
Kardeş. Biri güzel ama pek akıllı değil. Bir tanesi bir gözü görmüyor ama çok akıllı. İmam İbn Hanbel gözü görmeyen akıllıyla evlenmiş ama işte bunu kaldırabil bu bakın bu bir hesap. Yani bunu kaldırabilecek olgunluğa sahipseniz, karşınızdakinde öyle bir özellik var ki bu sizi çok çekiyor. Şimdi bak, eş ilişkilerinde çekiciliği biz tek boyuta indirgeyemeyiz. Birinin zekasına aşık olabilirsiniz. Birinin kişilik özelliklerine aşık olabilirsiniz. Birinin hayat anlayışına aşık olabilirsiniz. Birinin karakter özelliklerine aşık olabilirsiniz. Aşık olmanın değişik yönleri vardır. Sadece fizik üzerinden olmaz. Birinin yanında öylesine rahat edersiniz ki.
Güvende hissedersiniz, anlaşılmış hissedersiniz. Bunlar çok önemli.
Ama diyelim ki çok güzel birinin yanında, aynaya baksanız, yan yana baksanız, hani fotoğrafta güzel görünebilir. Ama onun yanında kendinizi rahat hissetmezsiniz.
Evet. Acının da kaynağı olabilir o.
O kesinlikle.
Peki bu çekicilik meselesi enteresan bir mesele hocam. Bazı çalışmalar da var bununla ilgili. Bize neyin çekici geldiği, kimin çekici geldiği, hangi profilin çekici geldiği konusunda. Hem şu uluslararası araştırmalar da var. Biz kimi beğeniyoruz aslında ortalama olarak? İnsanlar neyi ve kimi beğeniyorlar?
Aslında güzellik konusunda insanlar tamamen uzlaşamıyor. Ama bir düzeyde de, bir ortalama düzeyde de ortaklık var gibi. Yani aşağı yukarı popüler kültür içerisinde diyelim ki tanımlanmış bir güzellik şeyi var. Hani güzel, fiziksel güzellik anlamında şeyi. Diyelim ki işte güzellik yarışması denen şeylerde kullanılan bir takım parametreler var. Ama yine de bakan göze göre büyük oranda değiştiği için bu hoşlanıp hoşlanmama. Ama şunu biliyoruz. Alıştığımız yüzlere benzer olanlardan daha hoşlanma eğilimindeyiz. Hmm. Yani yaşadığınız toplumun ortalamasındaki bir yüz profiline eğer benziyor ise daha çekici bulma eğilimindeyiz. Veya diyelim ki yüzde bir simetri var ise bunu daha beğenme eğilimindeyiz. Mesela kadınlar için büyük göz, küçük çene, küçük burun gibi bir takım böyle araştırmalar bu türden böyle resim göstermede daha çekici. Ama şimdi sonuçta bir resmi çekici bulmakla canlı bir varlığı çekici bulmak arasında farklı. Çok. Çünkü zihin hiçbir zaman tek başına bir resim arasındaki çekmek gibi yapmıyor onu. O kişiyi insan olarak görüyor. Enerjisinden, aurasından, duygusal şeyle beraber değerlendirme eğitimi olduğu için burada aslında bireysel düzeye indiğimiz zaman çekicilik konusunda bayağı da bir değişme oluyor. Yani bir düzeyde, resim düzeyinde insanlar uzlaşıyorlar ama gerçek hayat içerisinde birinin çekici bulduğunu diğerinin çekici bulma, o kadar bir uzlaşma yok.
Yok.
O şey. Bu da bize aslında bayağı bir kişisel alan oluşturuyor. Eşini makul düzeyde çekici bulmanın evliliğe önemli oranda katkı sağladığını kabul etmek lazım.
Tabii yani ona baktığında içi açılıyorsa, işte gözleri çok güzel, o benim tonişim diyor mesela, güzel, hoş duygular yaşatıyorsa her baktığında mutlaka da yansıyacaktır. Peki hocam şey de oluyor, araştırmalar böyle kim, kadınlar erkekler ne tercih ediyor değil mi? Şimdi aklıma geldi mesela yaşla ilgili bir şey hatırlıyorum. Kadınlar böyle erkeklerin kendilerinden 3-4 yaş daha büyük, ya 2 yaş 3 yaş bir ortalaması var, daha büyük olmasını tercih ediyorlar. Erkekler de daha küçük olmasını tercih edebiliyorlar. Ya boy mesela açısından kadınlar diyor ki erkek benden biraz daha uzun olsun. Belki bunun çeşitli açıklamaları yapılabilir ama tabii bu şey değil. Böyle olursa tabii ki mutlu olunur değil ama böyle bir şey de var. Bir arayış, bir trend de var ya da böyle bir beklenti var. Dünyanın her yerinde ortalama böyle çıkmış. Enteresan bir bilgi. Açıklamaları yapılabilir ama neden olduğu tartışılır. Fiziksel özellikleri bitirdik hocam. Derseniz kalan vaktimizde biraz zeka meselesine girelim. Tabii zekayı biraz açıklayacağız. Genel zeka, duygusal zeka çeşitlerinden belki bahsedebiliriz. Ha dediniz ya hocam, İmam İbni Hanbel akıllı olanı seçmiş gibi. Bu çok gerçekten manidar. Üzerine konuşulması gerek. Zeka meselesi, seçim yaparken kendimizi ve karşımızdakini değerlendirirken ortalama, bu da önemli bir mesele.
Evet, Feyzullah, gerçekten de bir insanı oluşturan unsurlardan biri de zeka. Bir insanın mimarisini oluşturan özelliklerden biri zeka. Çünkü zeka cidden de spektrumal dağılıyor. Hani bazen beynimizin hastalandığı rahatsızlıklardan dolayı zekada bir gerilik kalıyor. Ama insan zekasının ortalamasının dağılımı var. Bir de zeka açısından daha iyi olan durumda olan kişiler var. Şimdi zekada tartışma şu, zeka tek bir şey midir, çoklu bir şey midir? klasik zeka teorisi IQ dediğimiz şey üzerinden bunun birleşik bütün şeyleri ölçtüğünü ve tek bir parametre olduğunu söyler. İşte onun da spektrumal dağıldığını, yani işte 90 ile 110 arası normal ölçülebilen zeka nedir? Zeka testleriyle ölçülen şeydir. Evet. 90-110, işte 120-130-140 daha üstü gibi. Bir de beynin hastalıklarından dolayı oluşan, kimse de zeka geriliği normalde oluşmuyor. Doğal halimizde bir aralığımız var. Ama o değeri bozulunca oluşan bir şey. Şimdi Harvard'dan Howard Gardner bu tekli zeka yaklaşımına bir karşı çıktı. Dedi ki zeka dediğimiz şey tek başına bir matematik sorusunu sormak, çözmek, bir havuz problemi sorusunu çözmek değildir. Yani üniversite sınavlarına giriş sırasında aldığımız puan bir zeka göstergesidir ama zeka bundan ibaret değildir. Mesela bunun ilk şeyi işte duygusal zeka. Zekanın o zaman farklı türleri nedir? İnsanlar matematik sorusunu çözmede birbirinden farklı olabilirler. Ama diyelim ki bazı insanlar matematik sorusunu çok iyi çözdüğü halde insan sorununu, insanlardaki herhangi bir duygusal değişimi, davranışı analiz etmede ve ona uygun tepkiler vermede o kadar da iyi değiller. Halbuki bir evlilikte kişinin matematik problemi çözme becerisi mi önemlidir? Yoksa başkalarıyla ilişkilerini sürdürebilme becerisi, duygulardan anlama becerisi, duygularını ifade edebilme becerisi, duyguları görebilme becerisi mi daha önemlidir?
Şüphesiz ikincisi, buna herkes katılacaktır. Aklıma hemen Einstein'ın örneği geliyor. Einstein'ın çok kötü ilişkileri ve çok kötü bir evliliği olmuş. Onun belki işte tam olarak hatırlayamıyorum ama eşine söyledikleri talimatları var.
Tam da şöyle söylüyor. Ben hatırladım. Şöyle diyor. Bir kere bir evliliği var, boşanıyor. Evlilik dışı ilişkileri oluyor. Çocuklarına çok ilgili bir baba değil. Bir ara en son eşine de şey diyor. Şöyle ultimatum veriyor. Ben işte diyor çalıştığım zaman diyor benim odama ancak izinle gireceksin diyor. Ben konuş demeden konuşmayacaksın diyor. Benden şöyle şöyle taleplerde bulunmayacaksın diye. Bayağı bir hani bugün baktığımızda ya bu hangi zekalı diyebileceğimiz tarzda bir şey. Şimdi bu şu demek aslında. Einstein matematiksel zekada gerçekten dahi ama duygusal zeka veya insan ilişkileri sürdürmede ciddi bir problemi var. Yakın ilişkileri sürdürmede ciddi bir problem var. Bazı insanlar diyelim ki aynı şey şundan bilir. Mesela çok matematiksel olarak zeki ama hiçbir entelektüel meseleyi, bir entelektüel becerisi yok. Entelektüel olabilmek, insan diyelim ki sosyal bilimlerdeki meseleleri birbirlerine bağlayıp toplam resmi görebilmek açısından bazı insanların böyle becerileri yok. Şimdi bu bize zekanın farklı türlerinin olduğunun göstergesi ve hani bunları bazıları yetenek olarak algılıyor ama hani bu sonuçta zihinle yapılabilme şeyi. Bir tanesi matematik problemlerini çözmede iyi. Bir tanesi diyelim ki bir müziksel ritmi görüp anlamlandırma ve ifade edebilme açısından iyi. Biri diyelim ki mimari bir şeyi çok boyutlu olarak görebilme açısından özel bir yeteneğe sahip. Bunlar da zeka.
Evet.
Onlar diyelim ki matematiksel problemi çözme bizim hayatımıza önemli oranda katkı sağlıyor. Küçümsenecek bir şey değil. Çok kıymetli bir şey. Çünkü zekada da sonuçta bir profil çıkarıyoruz. Bir insanın hem matematiksel zekası yüksek, hem yanında duygusal zekası yüksek, hem diyelim ki uzamsal zekası yüksek.
Harika bir şey.
Acayip bir profil oluyor. Zaten çok çok üst düzey insanların çoklu alanda profillerinde bir profil zenginliği oluyor. Diyelim ki zekanın işte 8 tane 9 tane farklı türü varsa böyle 4-5 tanesinde birden tap aldığınız yaptığınız zaman acayip bir adam oluyorsunuz. Ama tabii bu zeka boyutuyla acayip bir adam oluyorsunuz. Yine de hayırlı hayırsız bir adam olmak ayrı bir şey.
Ayrı bir durum. Peki biz niye zekayı konuşuyoruz? Ki buradan biraz duygusal zekaya belki hani önem vereceğiz biraz daha ya da beraber bakmayı deneyeceğiz. Ama duygusal zekanın gerçekten de eş ilişkisine çok etkisi var. Yani şunu evlilikteki o doyumu, mutluluğu, mutsuzluğu etkileyen belki en önemli faktörlerden biri, yordayıcılarından, belirleyicilerinden biri duygusal zekanın ne derece oldu? Duygusal zekası yüksek olan eşlerin evlilikleri de aslında iyi gidiyor. Ve iyi haber, duygusal zeka geliştirilebilir. Belki IQ, onu siz daha iyi açıklayacaksınız hocam. IQ'da çok fazla değişim olmayacak ama duygusal zeka değişebilir. Belki şöyle duygusal zekadan da bahsedip yavaş yavaş toparlayalım hocam. Sonra diğer özellikleri...
Aslında duygusal zeka da IQ kadar kendi içinde bir spektrumal dağılım oluyor. Yani duygusal zeka açısından oldukça kötü, işte ortalama, oldukça iyi. Kötü o biraz bir spektrumal bir dağılım var. Aynen zeka gibi. Şimdi problem şu, bazen diyelim ki üniversite aynı sınıftasınız, bir matematiksel zekayla okula, sınıfa aynı şeye girmişsiniz. Ama kişinin duygusal zekasını ölçmüyor üniversite sınavları.
Evet.
Ama o kişiyle aynı ortamdasınız. Onu fark etmediğiniz zaman problem oluyor. Duygusal zeka aslında özetiyle şu, kendinin farkına varabilme, duygularının farkına varabilme becerisi ve kendi duygularını yönetebilme becerisi. Başkalarının duygularının farkına varabilme becerisi ve başkalarıyla olan ilişkideki duyguları yönetebilme becerisi.
Yani empati kurma, duygusunu anlama, ifade etme, karşıdakinin ne hissettiğini anlama. Yani ne düşündüğün, ne hissediyor şu an. Bunu anlayabilme becerisi.
Duygularda aslında iki tane boyut var benim kanaatim. Bir tanesi böyle duygu üretme becerisi açısından. Şimdi bazı insanlar duygu üretme ve başkalarının duygusunu fark etmede gerçekten zayıf oluyorlar. Bir tarafta ise böyle duyguyu güçlü yaşama ve hissetme açısından insanlar güçlü oluyorlar. Daha ortalama olanlar var. Ama bir de duyguyu regüle etmek, düzenleyebilmek daha önemli. Şimdi çok güçlü duygular yaşıyorsun ama yönetemiyorsun, kaotik.
Biraz ifrat tefrit oluyor galiba.
Tabii. Fazla duygu yaşıyorsun, hani duygusal diyoruz ya.
Evet.
Ama duyguları yönetebiliyorsa, bunu yerli yerinde ifade edebiliyorsa, en önemli şey orantısal mı? Bir miktar olarak uyumlu mu? O duruma uyumlu mu? Hani meşhur Aristo'nun bir cümlesi vardır ya, öfke uygun zamanda, uygun yerde, uygun kişiye, uygun oranda ifade edildiğinde iyi bir şeydir. Yani duygunun da, herhangi bir duygunun da aslında temel beceri üzülülmesi gereken yerde makul oranda üzüntü duygusunu verebilmektir. Üzüntü duyulacak bir yerde hiç üzüntü duygusunu verememek veya kahrolacak düzeyde bir üzüntü vermiş olmak aslında uykunun duygunun düzenlemesinin bozulması demektir.
Dolayısıyla uyumu bozuyor, ilişkileri bozuyor. Tabii. Yerindelik, yerli yerindelik burada da çok önemli.
Eşlik edemiyorsun. Şimdi eş ilişkileri yakın ilişkiler olduğu için büyük oranda duygular üzerinden yürür. Duygulara eşlik edip, o eşin duygularını görüp, ona karşılık bir de duygu değiş tokuşu olur. Yani seversin, sevilirsin. Merhamet edersin, merhamet edilirsin. Karşılıklı bir duygu alışverişi, değiş tokuşu vardır. Duygu değiş tokuşu olmazsa, yakınlığı veremezse, eş ilişkisindeki o beklediğimiz yakınlık, sıcaklık sağlanamayabilir.
Yabancılaşma, uzaklaşma kaçınılmaz oluyor. Evet hocam, bu bölümde eş seçimi meselesine girdik. Doğru eş seçimi nasıl olur, neden önemlidir ve nasıl yapılabilir'e başladık. 5 özellik, 4 kriter kavramında bahsettik. Fakat şimdilik bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Önümüzdeki programda buradan devam edelim. Kalan özelliklerden devam edelim. Ve inşallah insanlarımıza, belki böyle bir dönemde olan gençlere ve aslında belki de çok önemli evlenme çağında olan çocukları olan büyüklerimize de bir bilgi kazandırma fırsatını yakalamış oluruz. Dilerim bundan fayda görürler. Kıymetli dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Mikrofonlarımız başında ben Deniz, psikolog Feyzullah Gürdaş ve psikiyatrist profesör Medayim Yanık'la önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.
Hayırlı akşamlar.